Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 33.
Şaşkınlığa ve korkuya kapılan Sara evden ayrılınca Saxon kendini yatağın üzerine attı ve bir ağlama nöbeti geçirdi. Şimdiye dek yalnızca Billy'nin yabaniliğinden, tersliğinden, haksızlığından utanç duymuştu. Ama şimdi başkalarının olayı nasıl yorumladıklarını görüyordu. İşte bunu düşünememişti. Biri içinde durumun aynı olduğundan emindi. Baştan karşı çıkmıştı karısının eve kiracı almasını. Çünkü karısını çalıştırmamayı bir onur sorunu olarak alıyordu. Ancak durumunun kötüye gitmesi kırmıştı inadını. Bu sonucu elde etmek için Saxon kocasını piyazlamaktan bile çekinmemişti. Ama bütün bu gerçekler komşularının ve kendisini tanıyan herkesin görüş açısını değiştiremezdi. Bu durum bütün olup bitenlerden daha korkunçtu ve bu durumunun buraya gelmesinden de biri sorumluydu. Saxon kimsenin yüzüne bakamayacaktı artık. Maggie Donahue ile Bayan Olsen çok nazik davranmışlardı gerçi ama kendisiyle konuşurken acaba neler geçiriyorlardı içlerinde? Ve aralarında ne diyorlardı? Ve bütün diğer kadınlar ve de erkekler kapı eşiğinde, tahta perdeden tahta perdeye yahut sokak köşelerinde ve de meyhanelerde neler anlatıyorlardı acaba? Üzüntüden güçsüz kalıp gözyaşları tükenince Saxon'un görüşü kişisellikten kurtulup genelleşti. Grevler başlayalı çok kadının başına yıkımlar geldiğini düşündü. Şimdi San Quentin hapishanesinin çizgili üniformasını giyen emekçilerin karıları, Otto Frank'ın karısı, Henderson'ın Doug karısı, Shirin Katie Brady, hepsi kötü durumdaydı. Çevresinde her şey gümbür gümbür çöküyordu. Kimse kurtulamıyordu. Kendi başı da dertteydi. Hem de herkesinkinden daha büyük bir dertti. Uykuda olduğunu, karabasan gördüğünü düşünerek umutsuzluğunu hafifletmeye çalıştı. Biraz sonra saat çalacaktı. Kalkıp Billy'nin yemeğini hazırlayacak, onu işe uğurlayacaktı. O gün yataktan kalkmadı, uyumadı da. Beyni uğulduyordu. Kimi zaman uzun uzun başına gelenleri düşünüyor, kimi zaman kendisi için onursuzluk saydığı olayın en akla sığmaz biçimde dallanıp budaklandığını görüyor, bazen de çocukluk yıllarına dönüp en önemsiz ayrıntılarına dalıyordu. Yaşama boyunca yaptığı işleri tek tek yeni baştan yapıyordu düşündü. Hep bir iş için yapması gereken mekanik hareketleri tekrarlıyordu. Karton fabrikasında kutuları kesip yapıştırıyor, çamaşırhanede ütü yapıyor, atelyede kumaş dokuyor, konserve fabrikasında meyve ayıklıyor, sayısız kutulara haşlanmış domates dolduruyordu. Bütün danslarda, pikniklerde bulunuyordu. Okula dönüp bütün arkadaşlarının yüzlerini, adlarını, sınıfın içinde oturdukları yeri anımsıyordu. Yetimhanede geçirdiği yılların tatsız tek düzeliğinden aynı sıkıntıyı duyuyordu. Anasının her yaptığını, bütün anlattığı öyküleri aklına getiriyordu. Ve sonunda Billy ile geçirdiği yaşamı baştan sona dek yeniden yaşıyordu. Ama işin kötüsü geriye doğru bu uzak yolculuklardan dönünce bugünün dertleri onu yakalıyordu hemen. Boğazı kuruyor, yüreği sızlıyordu o zaman ve yitirilen günlerin kemirici özlemiyle baş başa kalıyordu. O gece sabaha dek Saxon uyanık kaldı yatağında. Soyunmadı bile. Sabah olunca kalktı, yıkandı, tarandı. Tuhaf bir uyuşukluk duyuyordu. Kafası cenderedeydi sanki. Beyni üzerinde bir ağırlık var gibi geliyordu. Bu bir hastalığın başlangıcıydı ama kendisi farkına varmadı. Bildiği şuydu ki kendini bir tuhaf buluyordu. Ateşi yoktu, soğuktan da değildi. Sağlığı yerindeydi. Düşündü, taşındı, bu durumunu sinirlerine yordu. İşçi sınıfının inançlarına bakılırsa hastalıkla hiçbir ilişkisi olmayan sinirleri. Kendini yitirmiş gibiydi. Kendi kendine yabancılık duyuyordu. İçinde bulunduğu dünya belirsiz ve dumanlıydı. Her zamanki parlaklıktan yoksundu. Çizgileri net değildi. Belleğinde boşluklar oluyordu. Boyuna tasarlamadığı şeyler yaptığını fark ediyordu. Örneğin evin arkasındaki avluda çamaşır sererken birden şaşakaldı. Bu çamaşırı yıkadığını hiç anımsamıyordu. Oysa düpedüz yıkanmıştı işte çamaşırlar. Her hafta olduğu gibi. Çarşafları, yastık yüzlerini ve sofra örtülerini kaynatmıştı. Billy'nin yünlerini ılık suyla temizlemişti ve bunun için Mercedes'in tanımı üzerine kendi eliyle yaptığı bir sabun kullanmıştı. Mutfağı araştırırken öğle yemeğinde bir koyun pirzolası yediğini ortaya çıkardı. Demek ki kasaba gitmişti. Oysa hiç anımsamıyordu. Merak etti, yatak odasına girdi. Yatak düzeltilmişti. Her şey yerli yerindeydi. Gün batarken öndeki odada kendine geldi. Pencerenin önünde oturmuş, sonsuz bir sevinçle ağlamaktaydı. Onu böylesine sevinçli yapanın ne olduğunu anlayamadı önce. Sonra bu sevincin çocuğunu yitirmiş olmasından ileri geldiğini düşündü. Tanrı'nın bağışı, Tanrı'nın bağışı diye şarkı söylüyordu yüksek sesle. Hiç durmadan ellerini kıvırıyordu ama sevinçten ve biliyordu ellerini sevinçten kıvırdığını. Günler birbiri ardından geçip gidiyordu. Zaman kavramından yoksundu artık. Ara sıra Billy'nin hapse girmesinden bir yüzyıllar geçtiğini sanıyordu. Bazen de daha dün akşammış gibi geliyordu. Ama bütün bunlar içinde aklından hiç çıkmayan iki düşünce vardı. Hapishaneye Billy'yi görmeye gitmemeliydi bir. İkincisi, çocuğun yitirmiş olması Allah'ın bağışıydı. Barstratus onu görmeye geldi bir kez. Saxon öndeki odada oturdu, onunla konuştu ve büyülenmiş gibi baktı pantolonunun yırtık pırtık parçalarına. Başka bir günde sendika sekreteri boy gösterdi. Ona da aynı şeyi söyledi. Her şey yolundaydı. Hiçbir şeye gereksinimi yoktu. Billy dönünceye dek durumu idare edebilirdi. İçine bir korku girdi. Billy'nin dönüşü. Hayır, olmamalıydı öyle şey. Başka çocuk yapmamaları gerekirdi. İkincisi yaşardı belki. Hayır, hayır, bin kez hayır. Yeniden çocuk yapacağına kaç ay giderdi daha iyi. Bir daha hiç görmezdi Billy'yi. Her şeye katlanırdı. Yeter ki çocuk olmasın. Bu korku sürdü. Karabasanlarla dolu uykusunda bir oldu bitti oluyordu. Bağırarak uyanıyor, titriyor, bedenini soğuk bir ter kaplıyordu. Uyku işkence oldu ona. Kim zaman hiç uyumadığına inanıyordu. Uykusuzluk çektiğini biliyor, annesinin de uykusuzluktan öldüğünü anımsıyordu. Bir gün Doktor Huntley'nin muayene odasında oturmuş buldu kendini. Hekim sıkıntılı bir bakışla süzüyordu onu. ''Yeteri kadar yiyeceğiniz var mı?'' diye sordu. Saxon başıyla ''Evet'' dedi. ''Ciddi bir rahatsızlığınız yok ya.'' ''Hayır'' diye başını salladı Saxon. ''Her şey yolunda doktor, yalnız...'' ''Evet, söyleyin, söyleyin.'' Saxon o zaman anladı niçin geldiğini. Basit sözlerle açık seçik anlattı. Doktor başını ağır ağır salladı. ''Buna olanak yok yavrum.'' dedi. ''Nasıl yok? Var.'' diye bağırdı Saxon. ''Bunun yapılabildiğini biliyorum.'' Doktor, ''Demek istediğim o değil.'' karşılığını verdi. ''Demek istiyorum ki nasıl yapmanız gerektiğini söylemeye hakkım yoktur. Cesaret edemem. Kanuna aykırıdır. Şu anda Leavenworth'ta bir doktor bu yüzden hapiste yatıyor.'' Saxon boşuna yalvardı durdu. Doktor karısından, çocuklarından söz etti. Onlara karşı olan sorumluluğunun böyle bir riski göze almasını yasakladığını anlattı. ''Hem üstelik şimdilik ciddi belirtiler de yok.'' Saxon diretti. ''Ama olacak, mutlaka olacaktır.'' Doktor üzüntüyle kafasını sallamaktan başka bir şey yapamadı. Sonunda ''Bunu niçin öğrenmek istiyorsunuz?'' diye sordu. Saxon içini döktü. Billy ile mutluluk içinde geçirdiği birinci evlilik yılını, grevlerin neden olduğu yoksulluğu, Billy'nin nasıl değiştiğini, aşk yaşantılarını yok edecek kerte ileri gittiğini, şimdi derin bir korku duyduğunu birer birer anlattı. Ölmesinden değil, yaşamasından korkuyordu. Yoksa ikinci çocuğunu da yitirmeye dayanamayacak güçteydi. Billy yakında çıkacaktı hapisten ve o zaman gebelik tehlikesi tekrar başlayacaktı. Doktor iki sözcükle anlatabilirdi. Asla hiç kimseye söylemeyecekti. Derisini yüzseler bile ele vermeyecekti. Ama Doktor Huntley başını sallamayı sürdürüyordu. ''Söyleyemem yavrum. Bu bir yüz karesi ama kendimi tehlikeye atamam. Elim kolum bağlı. Kanunlarımız saçma, ne yapayım? Sevdiklerimi düşünmek zorundayım.'' Saxon gitmek için ayağa kalktığı anda doktor birden yumuşayıverdi. ''Buraya gelin.'' dedi. ''Yanıma oturun, sokulun bana.'' Alçak sesle konuşmaya hazırlanırken çok tedbirli davrandı, kalktı, kapıya gitti. Açtı, dışarıya baktı. Sonra yerine döndü. Otururken sandalyesini öylesine yaklaştırdı ki kolları birbirine değiyor, sırrı açıklarken sakalı genç kadının kulağını gıcıklatıyordu. Saxon boşluğunu dile getirmeye kalkınca da ''Hayır, hayır, hiçbir şey söylemedim ben size.'' diye kestirip attı. ''Siz bana genel sağlık durumunuzu denetlemem için geldiniz. Yıkılmışsınız, bitkinsiniz. İşte hepsi bu.'' Hem konuşuyor hem de kapıya doğru itiyordu onu. Bekleme odasında bitişikteki dişçinin bir hastası bekliyordu. Onu görünce Doktor Handley sesini yükseltti. Size gerekli olan o yazdığım kuvvet şurubu. Unutmayın ve iştahınız açılınca körletmeyin onu. Kuvvetli besleyici besinler alın ve biftek yiyin. Bol bol biftek yiyin. Çok pişman olmazsın. Güle güle. Kimi zaman sessiz evde oturmaktan bunalınca Saxon başına bir şal alıp Oakland dalkaranında dolaşmaya giderdi. Yahut da demir yolu şantiyelerine ve bataklıkları geçip birinin çocukken yüzmeye gittiğini söylediği kumsala Sandy Beach'e uzanırdı. Kalafat yerinden saptığı da olurdu. O zaman tehlikeli demir basamaklara basa basa köprünün ayaklarından aşağı iner, klaslardan yapılı bir barajı geçerek Rockwell'a ulaşırdı. Rockwell, körfezin ta ötelerine uzanır ve çamurlu tümseklerle Oakland halicinin geçiş yolu arasında gelgit sularıyla yıkanan bir engel oluşturur, orada serin deniz meltemleri eser. Gerilerde Oakland bir duman lekesi gibi görünür. Körfezin ilerisinde ise San Francisco uzanır başka bir leke gibi. Haliç'in geçiş yolundan büyük gemiler gider gelir. Kırmızı bacılı, romarkörler kocaman yelkenleri çeker. Saxon bu gemilerdeki denizcilere bakar, acaba hangi uzak ülkelere gidiyorlar, acaba ne gibi özgürlükler tadacaklar diye sorardı kendi kendine. Oaklandlılar gibi hapse atılırlar mıydı acaba? Onların dünyası da mı acıma nedir bilmeyen vahşi bir dünyaydı? İnsanlarla ilişkilerinde onlarda mı kentliler gibi kalleş, adaletsiz ve hoyrattı? Hiç de öyle görünmüyordu. Ve zaman oluyordu, bir gemiye binmek, başını alıp gitmek istiyordu. Nereye olursa olsun, yeter ki uzakları olsun. İçindeki en değerli şeyleri verdiği ve karşılığında kendisini ayaklar altında çiğneyen bu çevreden çok uzağa. Evden ne zaman çıktığını, nereleri teptiğini ayırt edemiyordu her zaman. Bir seferinde Oakland'in kendisine yabancı olan bir mahallesinde geldi kendini. Yürüdüğü sokak genişti. Dize dize ağaçlar sokağa gölgeliyordu. Çimento kaplı patikaların kestiği kadife gibi çimenler derelere kadar uzayıp gidiyordu. Birbirinden uzak ve çok geniş olan evler kendi benzetmesiyle birer konaktı. Dönemi içte bekleyen çevresi açık, tenteli bir arabada oturup merakla kendisine bakan bir delikanlı görünce aklı başına gelmişti. Tanıdı onu. Roy Blanchard'tı. Billy'nin pataklamakla tehdit ettiği genç. Arabanın yanı başında şapkasız bir başka genç durmaktaydı. Saxon onu da tanıdı. Billy ile ilk tanıştıkları o pazar günü piknikte elindeki bastonu koşucuların bacaklarına fırlatıp görülmedik bir genel dövüşe sebep olan delikanlıydı. O da ilgiyle süzüyordu Saxon'u. Genç kadın kendi kendine ama yüksek sesle konuştuğunu anladı. Yüzünü kızardığını duydu ve adımlarını sıklaştırdı. Blanchard arabadan atladı, şapkasını kaldırarak Saxon'a doğru ilerledi. "Bir şeyiniz mi var?" diye sordu. Saxon başıyla hayır işareti yaptı ve yoluna gitmek istediğini belli etti. Blanchard yüzüne dikkatle baktı. "Sizi tanıyorum," dedi. "Benimle hesaplaşmaya söz veren Greci ile birlikteydiniz." "Kocamdır." Sevimli ve açık yürekli bir bakış gezdirdi Saxon'un üzerinde. "Ya," dedi, "şanslı adammış. Ama sizden söz edelim eli. Size bir yardımım dokunabilir mi? Bir şeyiniz var mı?" "Yok, bir şeyim yok," karşılığını verdi Saxon. "Hastayım da." Bunu söylerken yalan konuştuğunu sanıyordu çünkü tuhaf davranışlarını bir hastalığa yormayı düşünmemişti hiç. Delikanlı üsteledi. "Yorgun görünüyorsunuz siz. Sizi arabama alıp istediğiniz yere götürebilirim. Zahmet olmaz bana, boş zamanım çok." Saxon başını olumsuz anlamda salladı. "Eğer 8. sokağa giden arabaya nereden binebileceğimi söyleyebilirseniz iyi olur. Kentin bu yanını iyi bilmem de." Blanchard araba durağını gösterdi. Nereden aktarma yapacağını anlattı. Saxon evinden bunca uzaklaştığına şaştı. "Teşekkür ederim," dedi. "Hoşça kalın." "Emin misiniz? Size bir yardımım dokunamaz mı şimdi?" "Hayır, eminim." Blanchard keyifli keyifli güldü. "Güle güle öyleyse. Kocanıza da söyleyin, formunu iyi korusun. Dövüş günü gelip çattığında ona gerekli olacak bu." Saxon. "Ama siz onunla dövüşmemelisiniz," diye uyardı. "Olmaz. Onunla boy ölçüşemezsiniz." Genç adam hayran kaldı bu söze. "Ölmeye değersiniz," dedi. "Kadın dediğin işte böyle destek olmalı kocasına. Basit bir kadın olsaydınız kocanızın dayak yemesinden ödünüz patlardı." "Ama ben onun için korkmuyorum ki. Korkum sizin içindir. Korkunç bir hasımdır o. Ona karşı en küçük bir şansınız bile olamaz. Bu şeye benzer, şey... Blanchard sözünü bütünledi. Küçük bir çocuğun elinden horoz şekerini kapmaya mı benzer diyecektiniz? Tamam, bunu diyecektim. Ve size kaldırın ayağınızı, üzerime basıyorsunuz dedi mi sıkı durun. Şimdi artık gitmem gerek. Allah'a ısmarladık ve bir kez daha teşekkürler. Kaldırımdan yürürken delikanlının içten gelen ayrılık sözü henüz kulaklarındaydı. Şirin bir çocuk olduğunu dürüstlükle söylüyordu. Oysa Billy'nin dediğine bakılırsa işçilerin uğradıkları baskıların sorumlularından, efendilerinden, açık gözlerinden biriydi. Kadınların çektikleri yoksulluğun sorumlusu, St. Quentin hapishanesinin üniformasını giyip çile dolduran ya da idamlıkların hücresinde dar ağacına çıkmayı bekleyenlerin kanına girenlerden biri.
Ayrım sonu.